Nur talebesi kardeşlerimizden cevabını öğrenmek istediğimiz sorular. 1. İstikbali dünyeviyede, dünyanın geleceğinde, 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında garip, yakın zannetmişler. Sözler, sayfa 318. Üstad Said Nursi Hazretleri, dünyanın geleceğinde hicri 1400 sene sonra gelecek bir hakikat derken, sizce Üstad hicri 1400 yılındaki hangi hakikate dikkat çekmektedir? Kendi zamanı hicri 1300 olduğuna göre, burada kendinden bir 100 yıl sonrasını işaret ederek hicri 1400'de zuhur edecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı mı kastetmektedir? 2. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse. Kastamonu Lahikası, sayfa 57. Hazreti Mehdi'nin hicri 1400'de geleceği, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen birçok hadisle bildirilmiştir. Üstad da bu sözünde kendisinden bir asır, yani 100 sene sonra geleceği beklenilen bir kişiden bahsetmektedir. Bu ifadeyle sizce Üstad kimi kastetmiştir? Üstadın yaşadığı yüzyıl hicri 1300, ondan bir asır sonrası da hicri 1400, yani Hazreti Mehdi'nin çıkış vakti olduğuna göre Üstad bu sözüyle Hazreti Mehdi'nin gelişini ifade etmiş değil midir? 3. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, ihtiyaç oluştuğunda ayetlerden hüküm çıkaran büyük İslam alimi, hem en büyük bir müceddit, her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyen, yenileyici, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, doğru yolu gösteren kişi, hem kutbu azam, Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan zamanın en büyük mürşidi olarak bir zat-ı nuraniyi, nurlu bir zatı gönderecek ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebevi'den, Peygamberimizin soyundan olacaktır. Mektubat, sayfa 411-412. Üstad, Mektubat sayfa 411-412'de ahir zamanın en şiddetli döneminde diğer yüzyıllarda gelen mücedditlerden, mürşitlerden daha farklı bir zatın zuhur edeceğini haber vermiştir. Bu şahıs, Üstadın tanımlamasıyla ahir zamanın en büyük müştehidi, müceddidi, hakimi, mürşidi, kutbu azamı ve mehdisi sıfatlarına sahip nurani bir şahsı olacaktır. Bu zatın diğer yüzyıllarda gelenlerden farklı ve özel bir şahıs olduğuna da en büyük ifadesiyle dikkat çekmiştir. Ancak üstada göre en önemlisi bu kişinin belirleyici özelliğinin Seyyid, yani Peygamberimizin soyundan olmasıdır. 4. Ben kendimi Seyyid, Peygamberimizin soyundan bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten, Peygamberimizin soyundan olacaktır. Emir-i Dağ Lahikası, sayfa 247-250. Sizce Üstad bu tanımlamayı niçin yapmıştır? Üstad, kendisinin seyit olmadığını risalelerin birçok yerinde, örneğin Emir Dağ Lahikası sayfa 247-250'de açıkça belirttiğine göre, bu tarifiyle Peygamberimizin soyundan olan ahir zamanın büyük mehdisini tanımladığı açık değil midir? Üstad, Emir Dağ Lahikası sayfa 247-250'deki bu ifadesiyle kendisinin seyit olmadığını net bir şekilde ifade etmiş, ancak ahir zamanın büyük şahsı olan Hazreti Mehdi'nin seyit olacağını da özellikle belirtmiştir. Peygamberimiz de birçok hadisinde Hazreti Mehdi'nin kendi soyundan, yani Ehl-i Beyt'ten olacağını ifade etmiştir. 5. Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa, Allah benim Ehl-i Beyt'imden, soyumdan bir zatı, Hazreti Mehdi'yi gönderecek. Süneni Ebu Davud 5-92. Peygamberimizden rivayet edilen bu konuyla ilgili onlarca hadise ve Üstad'ın bu izahına göre Hazreti Mehdi Seyyid mi olacaktır? Üstad, Seyyid olmadığına göre Peygamberimizin sözlerine ve Üstad'ın kendi açıklamalarına esas alarak, Üstad için seyit olmadığına göre aynı zamanda ahir zamanın büyük mehdisi de değildir. Çünkü Hazreti Mehdi Ehl-i Beyt'ten olacaktır dememiz doğru olmaz mı? 6. Seyit olmayan seyidim ve seyit olan değilim diyenler ikisi de günahkar ve duhul ve huruç, isyan, haram oldukları gibi hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnudur, yasaklanmıştır. Muhakemat sayfa 52. Üstad Said Nursi Hazretleri Muhakemat sayfa 52'de geçen seyyid olmayan seyyidim veya seyyid olan değilim diyenler ikisi de günahkar ve duhul ve huruç haram oldukları gibi ifadesiyle külliyat okuyucularına peygamberimizin soyundan gelmeyen yani seyyid olmayan bir kişinin ben seyyidim demesinin ya da seyyid olduğu halde ben seyyid değilim diyerek durumunu reddetmesinin ayrı ayrı günah ve haram olduğunu ifade etmiştir. Bu açıklamasına göre seyyid olmadığını söyleyen birinin konumu Üstad Hazretlerinin açıklamasına göre ne şekilde olmaktadır? Said Nursi Hazretleri çok samimi, Allah'tan çok korkan bir Müslüman olduğuna ve Allah'ın haramlarına, helallerine çok titiz bir mümin olduğuna göre yalan söyleme gibi Kur'an'da haram olduğu açıkça belirtilmiş bir eylem içine girmeyeceği de son derece açıktır. O zaman seyit olan bir kişinin seyit değilim dediği takdirde günaha gireceğini ifade eden Said Nursi Hazretlerinin bu inancına ters düşecek bir ifade kullanması nur talebelerine göre mümkün müdür? 7. İleride gelecek acip, şaşılan, hayret uyandıran, benzeri görülmeyen şahsın. Barla Lahikası sayfa 162. Üstad Barla Lahikası'nın 162. sayfasında ileride gelecek bir kişi için hayret uyandırıcı, daha önce gelen velilere, mehdilere hiç benzemeyen özel bir şahıs olduğunu belirtmiştir. Nur talebelerine göre üstad bu sözünde kimi kastetmiştir? Üstadın kendi vefatından sonra geleceğini ve kendisinin onu kabrinden seyredeceğini söylediği Hazreti Mehdi, üstadın ileride geleceğini müjdelediği bu acip şahıs olabilir mi? 8. Ben böyle bir nurun zuhuruna, ortaya çıkışını çok intizar ettim, gözledim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyleyse o kutsi çiçeklere zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara, nurlu şahıslara zemin ishar ediyoruz, hazırlıyoruz. Mektubat sayfa 371. Üstad burada kendi döneminde zuhur etmesini beklediği ancak daha sonra kendi döneminde gelmeyeceğine kanaat getirdiği nurlu bir şahıstan bahsetmektedir. Sözünde üstad son 1000 yılın en büyük İslami eseri olan Risale-i Nur külliyatı ile çiçek olarak nitelendirdiği bu nurlu şahıslara ortam hazırlama gibi bir hizmette bulunduğunu fark ettiğini belirtmiştir. Üstadın bahsettiği bu kutsi çiçek, bu nurani şahıs, üstadın yaşadığı Hicri 1300'den bir asır sonra geleceği Peygamberimiz tarafından müjdelenen ve üstadın da risalelerinde Peygamberimizin soyundan olduğunu söylediği Hazreti Mehdi midir? Üstad sözünde çiçekler diye tanımladığı bu kişilerin kendi döneminde zuhur ettiklerine dair bir ifade ya da bir işaret kullanmış mıdır? Sizce üstad kutsi çiçekler tanımlamasıyla kimleri kastetmektedir? Bu hizmetimizle bu nurani zatlara zemin hazırlıyoruz ifadesiyle bu nurani zatların üstattan daha sonra gelecekleri açıklanmış olmuyor mu? Üstad kendisini Hazreti Mehdi'nin öncüsü ve hizmetkarı olarak Barla Lahikası sayfa 162'de tanımladığına göre zemin hazırladığını belirttiği bu kutsi çiçekler Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa aleyhisselam olabilir mi? 9. İleride gelecek acip, şaşılan, hayret uyandıran, benzeri görülmeyen şahsın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı, yardımcı kuvveti ve o büyük kumandanın piştar bir neferi, önden giden bir askeri olduğumu zannediyorum. Barla Lahikası sayfa 162. Üstad kendisinin ileride gelecek bu acip şahsın hizmetkarı olduğunu söylemiş midir? Üstad bu şahsa nasıl bir hizmette bulunacağını belirtmiştir. Üstadın hizmeti hazırladığı Risale-i Nur'u olabilir mi? Çünkü üstad Sikke-i Tasdik-i Gaybi sayfa 9'da. 10. Bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir programı olarak neşr ve tatbik edecek. Yazma ve dağıtma yoluyla yayacak ve uygulayacak. Şeklinde belirterek kendisinden sonra gelecek olan bu mübarek kişinin Risale-i Nur'u neşr ve tatbik edeceğini bildirmiştir. Bu ifadesi düşünüldüğünde üstadın kendisinden sonra gelecek nurani şahsa yaptığı bu değerli hizmeti Risale-i Nur'u hazırlamış olması olabilir mi? Üstad, Risale-i Nur'u hazırlayarak Hicri 1400'de zuhur edecek bu değerli kişiye yardımcı olmuş, büyük bir hizmette bulunmuş ve onun öncülüğünü Piştar Neferli'ni yapmış olmuyor mu? Sizce Barla Laikası sayfa 162'de üstad o büyük kumandanın derken Hazreti Mehdi'yi mi kastetmiştir? Üstadın kendisi bu sözünde ifade ettiği gibi büyük kumandanlık görevi gibi bir görev yapmış mıdır? Büyük bir kumandanlık görevi yapmadığına göre üstadın burada kastettiği ileride gelecek büyük kumandan Hazreti Mehdi midir? 11. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini haklı olarak Hazreti Mehdi talakki ediyorlar, olarak kabul ediyorlar. O şahs-ı manevinin de bir mümessili temsilcisi, Nur şakirtlerinin, talebelerinin tesanüdünden dayanışmasından gelen bir şahs-ı manevisi ve o şahs-ı maneviden bir nevi mümessili, temsilcisi olan bir çare tercümanını zannettiklerinden bazen o ismi Hazreti Mehdi ismini ona veriyorlar. Gerçi bu bir iltibas, karıştırma, bir sehivdir, hatadır, yanılmadır. Emir Dağ Lahikası sayfa 266. Üstad, talebelerinin kendisine Hazreti Mehdi sıfatı vermeye, Risale-i Nur'ların şahsi manevisini de yine Mehdi olarak görmeye çalıştıklarını, oysa bunun bir karıştırma, bir hata ve bir yanılgı olduğunu ifade etmiştir. Burada üstadın kastettiği ve bazı nur talebelerinin yaptığı hata ve içine düştükleri yanılgı nedir? Üstad kendisine talebeleri tarafından Mehdi olduğu yönündeki bakış açısını doğru bulmadığını, bu düşüncelerinde yanıldıklarını, bu bir iltibas, karıştırma, bir sehivdir, hatadır, yanılmadır sözüyle ifade etmiş midir, etmemiş midir? Üstad burada bazı nur talebelerinin ne konuda bir iltibas, bir sehiv yaptıklarını söylemektedir. 12. Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde, dünya çapında asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri, talebeleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Kastamonu Laikası sayfa 99. 13. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Sikke-i Tasdik-i Gaybi sayfa 172. Bu iki sözünde de üstad, kendisi vefat ettikten sonra gelecek olan Hazreti Mehdi ve ona bağlı talebelerinden söz etmektedir. Siz, üstadın Hazreti Mehdi ve talebeleri derken ayrı ayrı varlıkları olan şahısları mı yoksa bir şahsı maneviyi mi kastettiği anlamını çıkarıyorsunuz. Üstad, eğer bu sözünde bir insanı değil de bir topluluğu kastetmek isteseydi, başka birçok konuda kullandığı şekilde Hazreti Mehdi için de şahs-ı manevi ifadesini kullanmaz mıydı? Risalelerin herhangi bir yerinde üstadın Hazreti Mehdi için sözde Hazreti Mehdi şahs-ı manevidir, bir şahıs, bir kişi değildir dediği herhangi bir sözü, bir cümlesi var mıdır? Üstad, ahir zamanın asıl sahipler olarak belirttiği Hazreti Mehdi ve talebelerinin İslam ahlakını tüm dünya çapında hakim edecekleri bir sırada kendisinin kabrinden bunları seyredeceğini ifade ederek Hazreti Mehdi'nin zuhuru zamanında kendisinin hayatta olmayacağını söylemiş olmuyor mu? Bizler de kabrimizden seyredip Allah'a şükrederiz ifadesi Hazreti Mehdi zamanında üstadın vefat etmiş olacağını ifade etmiyor mu? Üstada göre üstad Hazreti Mehdi'yi görecek mi? Üstad Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde vefat etmiş olacağına göre kendisinin ahir zamanda zuhur edecek Hazreti Mehdi olması gibi bir durum söz konusu mudur? 14. Bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir programı olarak neşr ve tatbik edecek, yazma ve dağıtma yoluyla yayacak ve uygulayacak. Sikke-i Tasdik-i Gaybi sayfa 9. Üstad bu sözünde özellikle sonra gelecek o mübarek zat şeklinde bir vurgulamada bulunmuştur. Ardından da bu mübarek kişinin üstadın hazırlamış olduğu Risale-i Nur külliyatına eserlerinde düzenli olarak kullanarak ve anlatarak yayacağını ve uygulayacağını bildirmiştir. Nur talebelerine göre üstadın kendisinden sonra geleceğini işaret ettiği ve onun külliyatını bir program şeklinde neşr ve tatbik edecek bu mübarek şahıs kim olacaktır? Üstad, 13. asrın müceddidi olduğuna ve kendisinden sonraki yüzyıl Hicri 1400 olup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahir zamanın büyük Mehdi'sinin zuhur vakti olarak bildirildiğine göre üstad bu sözünde Hazreti Mehdi'yi kastediyor olabilir mi? 15. Ayrıca hem iki Deccal'in sıfatları ve halleri ayrı ayrı olduğu halde mutlak gelen rivayetlerde iltibas oluyor, karıştırılıyor, biri öteki zannedilir. Hem büyük Mehdi'nin halleri sabık Mehdi'lere, önceki Mehdi'lere işaret eden rivayetlere mutabık, uygun çıkmıyor. Hadisi müteşabih, birçok anlama gelebilecek hadis hükmüne geçer. Şualar 582. Üstad, Hazreti Mehdi'nin yani büyük Mehdi'nin özelliklerinin daha önceki veli ve mürşitlerden farklı olacağını söylemiştir. İnsanların bu yüzden Hazreti Mehdi'yi başka şahıslarla karıştırdıklarını, başka insanları ahir zamanın büyük Mehdi'si zannettiklerini ifade etmiştir. Üstad bu sözünde Hazreti Mehdi'yi bir şahıs olarak değerlendirmiş ve İslam tarihindeki diğer müceddidlerle karşılaştırmıştır. Bu sözün hiçbir yerinde üstad Hazreti Mehdi'nin şahsı manevi olduğu yönünde bir ifade kullanmamış, aksine onun sahip olduğu Mehdi'lik özelliklerinin ondan önce gelmiş diğer Mehdi'lerde bulunmadığını belirtmiştir. Üstad, hem büyük Mehdi'nin halleri sabık Mehdi'lere, önceki Mehdi'lere, işaret eden rivayetlere mutabık, uygun çıkmıyor ifadesiyle Hazreti Mehdi'nin halinin ve ahir zamanda yapacağı faaliyetlerinin Peygamberimizin hadislerinde sabık Mehdi'ler için ifade ettiği özelliklerden farklı olduğunu bildirerek de yine onun şahsı manevi değil bir insan, bir şahıs olduğunu açıkça ifade etmiştir. Nurculara göre üstad da dahil olmak üzere her yüzyılda bir müceddit, bir Mehdi gelmiş midir? Bu Mehdi'ler insan mı yoksa şahsı manevi olarak mı gelmişlerdir? Üstad 13. asrın müceddidi midir? Hicri 1400'de de aynı 13. 12. ya da 11. ve daha öncesindeki her yüzyılda geldiği gibi bir Mehdi gelecek midir? Diğerleri insan olarak gelip görevlerini en güzel şekilde ifa ettiklerine göre Hicri 1400'ün büyük Mehdi'sinin de insan olarak zuhur etmesi gerekmez mi? Neden tam Peygamberimizin Hazreti Mehdi'nin Hicri 1400'de çıkacağını söylediği bu yüzyılda bir anda Hazreti Mehdi'nin şahsı manevi olduğu söylentileri ortaya atılmıştır sizce? Neden diğer Mehdi'lerin Mehdi olduğu kabul edilirken ahir zamanda beklenen büyük Mehdi'nin sözde şahsı manevi olduğu iddia edilmektedir? Bu iddiayı ortaya atanlar neyi delil olarak göstereceklerdir? Hazreti Mehdi'nin şahs-ı manevi olduğu üstadın hangi sözünden çıkarılmaktadır? Bununla ilgili olarak üstadın sözlerinden 2-3 örnek vermeniz mümkün müdür? 16. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri 3 vazifelerden birisini bir cihette açıdan yapması itibariyle nedeniyle ahir zamanın büyük Mehdi ünvanını almamışlar. Emirdağ Lahikası sayfa 260. Üstad bu sözünde peygamberimizin vefatından sonra 14 yüzyıl boyunca insanların hidayetine vesile olan müceddidler, bir nevi Mehdi vazifesinde olan değerli veli şahısların gelmiş olduğunu ifade etmiştir. Ancak üstad bu kişileri tanımlarken bir nevi Mehdi ifadesini kullanmıştır. Bu kelimeyi kullanmasının sebebi bu kişilerin ahir zamanda gelecek olan Hazreti Mehdi'nin yapacağı üç vazifeden sadece birini bir açıdan yapmış olmalarıdır. Kimi bu görevlerden Diyanet aleminde olanı, kimi saltanat aleminde olanı, kimi ise siyaset aleminde olan görevini ve ancak bir yönünü gerçekleştirecek şekilde yerine getirmişlerdir. Bu üç görevi bir arada tam olarak yerine getiren bir müceddit Hicri 1400 yılına kadar olmamıştır. Bu nedenle üstad onlara ahir zamanın büyük mehdisi denemeyeceğini özellikle belirtmiştir. Bu kişilere üstad neden ahir zamanın büyük mehdisi unvanını vermemiştir? Bu veliler arasında Hazreti Mehdi'nin üç görevini bir arada yapan biri olmuş mudur? Yapan varsa bu veli kimdir? Ne şekilde yapmıştır? Üstad bu sözünde Hazreti Mehdi'nin üç görevini kimin bir arada yapacağını söylemiştir. Üstad bu sözünde gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş ifadesiyle kendi yaşadığı Hicri 1300'ü de bu sözün içine almıştır. Bu şekilde kendisinin de Hazreti Mehdi'nin üç vazifesinden sadece birini kısmen yaptığını ifade etmiştir. Üstad sözünün sonunda bu sebepten söz konusu kişilerin ahir zamanın büyük mehdisi unvanını alamadıklarını belirterek Hazreti Mehdi'nin kendi döneminde henüz zuhur etmediğini ifade etmiş olmuyor mu? Burada üstad diğer mehdilerden bahsederken bu kişilerin birer şahıs olduğu ve bu kişilerin saltanat, Diyanet ve siyaset aleminde kısmen bazı vazifeler gördükleri anlaşılmaktadır. Üstad burada şahs-ı manevilerden değil, bu kişilerin bizzat şahıslarından bahsetmektedir. Ahir zamanın büyük mehdisinden bahsederken de farklı bir ifade ya da onun sözde bir şahıs değil de bir şahs-ı manevi olduğuna dair bir anlatım kullanılmadığına göre Hazreti Mehdi'nin bir şahıs olduğu açık değil midir? Üstadın her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş ifadesine göre her dönemde bir müceddit gelmiş midir? O zaman bu dönemin yani Hicri 1400'ün müceddidi kimdir? 17. Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var ve siyaset aleminde, Diyanet aleminde, saltanat aleminde, mücadele aleminde çok dairelerde icraatları, işleri olduğu gibi. Şualar sayfa 590. Üstad bu sözünde Büyük Mehdi ifadesiyle bir şahs-ı maneviden mi bahsetmiştir? Bu sözünde Hazreti Mehdi'nin şahs-ı manevi olduğuna dair herhangi bir ifade bulunmakta mıdır? Üstad Eûzu billahi min şeytani ve siyase yani şeytandan ve onun razı olduğu siyaset anlayışından Allah'a sığınırım diyerek zaten siyasete girmediğini ve girmeyeceğini bu alanda bir çalışmasının olmayacağını açıkça ifade etmiştir. Oysa Hazreti Mehdi siyaset aleminde de icraatlar yapacak bir zattır. O zaman üstad Hazreti Mehdi'nin bu vazifesinden uzak durduğuna göre üstad Hazreti Mehdi değildir dememiz doğru olmaz mı? Hazreti Mehdi saltanat aleminde de icraatler yapacaktır. Üstadın saltanat aleminde herhangi bir icraati, bir hizmeti olmadığına göre bu nedenle de üstad Hazreti Mehdi değildir diyebilir miyiz? 18. Hem bu üç vezaifi, görevi, birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerh etmemesi, birbirine engel olmaması, zarar vermemesi pek uzak, adeta kabil, mümkün görülmüyor. Ahir zamanda Ali Beyt-i Nebevi'nin, Peygamberimizin soyunun, cemaati nuraniyesini, nurani cemaatini temsil eden Hazreti Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak içtima edebilir bir araya gelebilir, toplanabilir. Kastamonu Laikası, sayfa 139. Üstad bu sözünde Hazreti Mehdi'nin üç vazifesini kendi döneminde bir şahsın ya da bir cemaatin yapmasının, bunları başarıyla ve birbirine zarar vermeyecek şekilde yürütmesinin mümkün olmadığını açıkça ifade etmiştir. Yani üstad, yaşadığı dönemde ne kendisinin, ne cemaatinin, ne de başka bir kişi ya da cemaatin Hazreti Mehdi'nin yapacağı vazifeleri yapamayacağını söylemiştir. Bu vazifelerin ancak ahir zamanda Peygamberimizin soyundan gelen, yani seyit olan Hazreti Mehdi ve talebelerince yapılabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca üstadın ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi'nin seyit olduğunu söylemesi, Mehdi'nin bir şahs-ı manevi olmadığını, aksine bir şahıs olduğunu açıkça ispatlayan önemli bir delildir. Çünkü bir şahs-ı manevi seyit olamaz. Ancak bir kişi, bir zat, bir insan seyit olabilir. Hazreti Mehdi de seyit olacağına göre bir şahs-ı manevi değil, şahıs olduğu açıktır. Üstad seyit değildir. Aynı zamanda kendisinin ve cemaatinin bu üç vazifeyi kendi dönemlerinde yapmalarının mümkün olmadığını da söylemektedir. O zaman üstadın verdiği tüm bu kesin delillere rağmen hala üstad ahir zamanın büyük mehdisidir demek üstada saygıya uygun olur mu? Doğru bir iddia olur mu? Üstad Allah'tan çok korkan, samimi bir Müslüman olduğuna göre bu nedenle de doğru olmayan bir şeyi kesinlikle söylemeyeceğine, inanmadığı bir şeyi söyleyip insanları yanıltması mümkün olmayacağına göre üstad kesinlikle ahir zamanın büyük mehdisi değildir dememiz en doğrusu olmaz mı? 19. Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi Mehdi, Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer, insanlar bütün bütün yoldan çıkmazsa, bu vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler, Peygamberimizin soyundan gelenler, cemaati yapacağını rahmeti ilahiyeden Allah'ın rahmetinden bekliyoruz ve onun üç büyük vazifesi olacak. Emir Dağı Laikası, sayfa 259. Üstad, üç vazifeyi yerine getirecek olan Hazreti Mehdi'nin Peygamberimizin soyundan olacağını belirtmiş ve bu da üstadın ahir zamanda zuhuru beklenen Hazreti Mehdi olmadığının birinci delili olmuştur. Yine Hazreti Mehdi'den Hazreti Mehdi Ali Resul'ün şeklinde bahsetmesi, yani Mehdi'nin seyit olacağını söylemesi, yine Hazreti Mehdi'nin şahıs olduğunun başka bir delilidir. Üstad, Hazreti Mehdi'nin ve cemaatinin üç vazifesi olduğunu belirtmiştir. Kastamonu Laikası sayfa 139'da, üstad, kendi döneminde kendi şahsı ve cemaati dahil olmak üzere kesinlikle bu vazifelerin tamamını bir arada yapacak bir grubun olmadığını belirtmiş midir? Hazreti Mehdi, üç vazifeyi de yapacağına göre, üstad bu sözüyle aynı zamanda kendisinin Hazreti Mehdi olmadığını açıkça beyan etmemiş midir? 20. Birincisi, fen ve felsefenin tasallutu ile, tesiri ile ve maddiyun, maddecilik ve tabiyun, tabiatçılık inancının beşer içinde intisar etmesiyle, yayılmasıyla, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyum fikrini, maddeci düşünceyi tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Emir Dağ Laikası, Mektup, sayfa 337. Üstad, Hazreti Mehdi'nin birinci vazifesinin maddiyun yani materyalizm ve tabiyun yani Darwinizm fikrini tam olarak susturup etkisiz hale getirmek olduğunu belirtmiştir. Bu vazifesiyle Hazreti Mehdi insanların Allah'a iman etmelerine vesile olacaktır. Üstadın maddiyun ve tabiyun yani materyalizm ve Darwinizm ile böyle fikri mücadelesi olmuş mudur? Üstadın yaşadığı Hicri 1300'de üstadın vesilesiyle Darwinizm ve materyalizm fikren etkisiz bir hale gelmiş midir? Hazreti Mehdi'nin birinci görevi materyalizm ve Darwinizm felsefelerine karşı çok ciddi bir mücadele yapıp iki felsefeyi de insanların kafasında hiç soru işareti bırakmayacak şekilde tam olarak etkisiz hale getirmek olduğuna göre üstad için Hazreti Mehdi değildir. Çünkü Darwinizm ve materyalizm ile ilgili böyle etkili bir mücadelesi ve kesin bir başarısı olmamıştır dememiz doğru olmaz mı? 21. Ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinden en mühimi, önemlisi ve en büyüğü ve en kıymetdarı, değerlisi olan imanı tahkikiyi, gerçek imanı neşr, yazma ve dağıtma yoluyla yaymak ve ehli imanı, iman edenleri dalaletten, sapkınlıktan kurtarmak. Sikke-i Tasdiki Gaybi Sayfa 9. Üstad, Hazreti Mehdi'nin birinci vazifesinin üç vazifesi arasında en önemlisi olduğunu, en kıymetli görevinin birinci vazifesi olduğunu belirtmiştir. Bu görevle Hazreti Mehdi, Kur'an ahlakına ve Peygamberimizin sünnetine uygun olarak hazırladığı eserlerini yazıp dağıtarak iman ehlini dinsiz akımlardan kurtaracaktır. Bu büyük göreviyle Hazreti Mehdi kesin bir başarı elde edecek ve İslam ahlakını tüm dünyaya hakim edecektir. Bu, Peygamberimizin sahih hadisleriyle bildirilmiştir. Üstad da risaleleri vesilesiyle iman ehlinin imanını delaletten kurtarmaya yönelik önemli bir gayret içinde olmuştur. Ancak onun döneminde Hazreti Mehdi'nin tüm dünyaya İslam ahlakını hakim etmesi şeklinde sonuçlanacak olan bu vazife gerçekleştirilmemiştir. İslam ahlakı hakim olmamış, Müslümanlar Allah'a iman ettikleri için zulüm görmeye, baskı ve eziyet görmeye devam etmişlerdir. 22. Ehli imanı delaletten, iman ve İslamiyet'ten ayrılmak, muhafaza etmek ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat, İncelemeler, araştırmalar ile meşguliyeti iktiza ettiğinden, gerektiğinden Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife, grup, bir cihette, bir yönüyle görecek, o zat, Mehdi, o grubun uzun tasdikatı, araştırmalar ile yazdıkları eserleri kendine hazır bir program yapacak, onun ile o birinci vazifesini tam yapmış olacak. Emirdağ Lahikası, Mektup, Sayfa 337. Üstad, Hazreti Mehdi'nin vaktini yoğun şekilde iman edenleri kötü yola sapmaktan ve İslam ahlakından uzaklaşmaktan korumakla güzel ahlakın tüm dünyaya yayılmasında etkili olacak eserleri için inceleme ve araştırmalar yapmakla geçirmesi nedeniyle dünya işleriyle ilgili hemen her şeyden elini çekecektir. Bu vazifeler nedeniyle Hazreti Mehdi'nin hali ve vakti müsait olmayacağından kendisinden önce bu yönde araştırmalar yapmış, eserler hazırlamış olan bir grubun hazır çalışmalarından faydalanacağını ifade etmiştir. Hazreti Mehdi bu hazır bilgi ve çalışmalardan yararlanarak birinci görevini tam ve mükemmel bir şekilde yerine getirecektir. Üstad da insanların imanını korumak ve Allah'a iman etmelerine vesile olmak için çok samimi gayret göstermiştir. Kendisi neredeyse tüm hayatını Allah rızası için insanları samimi iman etmeye davet ederek iman hakikatleriyle insanların Allah'ın yaratış gücünü fark etmelerini sağlayarak ve bu yönde çok değerli eserler hazırlayarak geçirmiştir. Dünyadan tamamen elini çekerek Allah'ın rızası için bu çalışmalarına vefatına kadar devam eden Üstad Hazretleri son 1000 yılın en büyük müceddidi ve velisidir. Ancak Üstadın yerine getirdiği bu vazife, Hazreti Mehdi'nin birinci vazifesinin sadece bir bölümüdür. Oysa Hazreti Mehdi, insanların Allah'a iman etmesine vesile olacaktır. Ancak bunun için Darwinizm ve materyalizm gibi döneminde insanlar üzerinde etkisini çok şiddetlendirmiş ve insanları açıkça Allah'ın yaratışını inkar etmeye sürükleyen bu iki felsefeyi fikren yerle bir ederek etkisini tüm insanlık üzerinden tamamen kaldırarak bu görevini başarıyla yerine getirecektir. Ancak üstadın bu yönde bir çalışması ve kesin sonuç elde ettiği bir başarısı olmamıştır. Üstadın materyalizm ve Darwinizmle ilgili kesin sonuç elde ettiğini, bu iki felsefeyi tam susturduğunu gösteren bir çalışması var mıdır? Üstad döneminde materyalizm ve Darwinizm tam olarak fikren etkisiz hale getirilmiş midir? Üstad, Hazreti Mehdi'nin birinci vazifesinin tamamını yapmış mıdır? Hazreti Mehdi'nin birinci vazifesinin hangi kısmını üstad yapmamıştır? Bu durumda üstad, Hazreti Mehdi'nin tamamını yerine getireceği birinci vazifesinin sadece bir kısmını yapmıştır demek doğru olmaz mı? 23. Bazı ayeti kerime, ayetler ve hadisi şerife, hadisler, ahir zamanda gelecek bir müceddidi ekberi, en büyük müceddidi, manayı işari ile işari anlamda haber veriyorlar. Fakat o gelecek zatın ve cemiyetinin üç vazifesinden en ehemmiyetlisi, önemlisi olan ve zahiren, görünüşte en küçüğü görünen imanı kurtarmak ve hakaiki imaniyeyi, iman hakikatlerini güneş gibi göstermek vazifesini Risale-i Nur ve şakirtlerinin, talebelerinin, şahs-ı manevisi tam yaptıklarından, o gelecek zata dair haberleri ve işaretleri Risale-i Nur'un şahs-ı manevisine, hatta bazen tercümanına da tatbike uydurmaya çalışmışlar ve şeriat-i ihya, Kur'an ahlakının esaslarını hatırlatarak yeniden hayata geçirme ve hilafeti tatbik olan çok geniş dairede hükmeden bu mühim vazifesini nazara almamışlar, göz önünde bulundurmamışlar. Tılsımlar Mecmuası, sayfa 168. Üstad, Tılsımlar Mecmuası sayfa 168'de yer alan ifadesinde ahir zamanda gelecek olan zata büyük müceddit, müceddidi ekber olarak hitap etmiştir. Müceddit kelimesi yenileyici, hadisi sahihle bildirilen her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük alim ve peygamberin varisi olan zat anlamlarını taşır. Müceddit sıfatı insanlara verilen bir sıfattır. Bu nedenle müceddit denildiğinde karşı tarafta bir şahıs, bir insan olması gerekir. Şahs-ı maneviye müceddit denmesi olmaz. Üstad, büyük müceddit derken bu kişinin ahir zamanda gelecek bir kişi olduğunu da ifade etmiştir. Ayrıca ahir zamanda gelecek bu zatın birinci görevinin insanların imanını kurtarmak ve Allah'ın yaratış gücünün delillerinden olan iman hakikatlerini insanlara göstermek olduğunu da ifade etmiştir. Bu görevleri kendisinin ve talebelerinin tam olarak yaptıklarını, bu nedenle de kendisinin ahir zamanda gelecek olan büyük Mehdi zannedildiğini belirtmiştir. Oysa Hazreti Mehdi'nin birinci vazifesinin diğer bölümü olan Kur'an ahlakının esaslarını insanlara hatırlatarak Kur'an ahlakının tüm dünyada yeniden hayata geçmesi ve hakim olmasını sağlama görevini yapmamış olmasına rağmen üstadın bu yönünün dikkate alınmadığını belirtmiştir. Oysa Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde birinci vazifesinin bu önemli kısmını yerine getirecek ve Kur'an ahlakının tüm dünyaya hakim olmasını sağlayacaktır. Üstad, Kur'an ahlakının tüm dünyada hakim olmasına vesile olmuş mudur? O zaman, ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin birinci vazifesinin bu önemli kısmını kim yerine getirecektir? Şahs-ı manevi, müceddit olarak adlandırılabilir mi? Üstad, müceddidi ekber derken bir kişiden mi yoksa bir şahs-ı maneviden mi bahsetmektedir? 24. İkinci vazifesi. Alemi İslam'ın vahdetini, İslam aleminin birliğini noktayı istinat edip, dayanak noktası yapıp, beşeriyeti, insanlığı, maddi ve manevi tehlikelerden ve gadab-ı ilahiyeden, Allah'ın gazabından kurtarmaktır. Bu vazifenin noktayı istinadı, dayanak noktası ve hadimleri, hizmetkarları, milyonlarla efradı, fertleri bulunan ordular lazımdır. Emirdağ Laikası, Mektup, sayfa 337. 25. Zatın ikinci vazifesi, şeriatı, Kur'an ahlakının esaslarını ve Peygamberimizin sünnetini icra ve tatbik etmektir. Uygulamak ve yerine getirmektir. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sayfa 9. 26. Birinci vazife, maddi kuvvetle değil, belki kuvvetli itikat, güçlü ve samimi bir iman ve ihlas, yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu gözetme ve sadakatle, kalpten bağlılıkla olduğu halde bu ikinci vazife gayet büyük maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazım ki o ikinci vazife tatbik edilebilsin, yerine getirilebilsin. Sikke-i Tasdik-i Gaybi sayfa 9. Hazreti Mehdi'nin ikinci vazifesi çeşitli gruplar halinde, dağınık bir halde olan aralarındaki kardeşlik, dostluk, sevgi bağları zayıflamış olan dünya Müslümanlarını birleştirip bir araya getirmek. İslam aleminde bu şekilde güçlü bir birlik oluşturarak Müslümanların yaşadıkları baskı, zulüm, acı ortamının son bulması için maddi ve manevi büyük bir güç oluşturmaktır. Üstad, elde ettiği bu güçle Müslümanların imanlarının kuvvetlenmesine, iman ehlinin inancının güçlenmesine vesile olacak olan Hazreti Mehdi'nin bu ikinci görevini yerine getirmesi için ahir zamanda milyonlarca insandan müteşekkil güçlü orduların onun hizmetinde olacağını ifade etmiştir. Bu güç, İslam birliği ile oluşan doğal bir güçtür. Tüm bunların sonucunda Hazreti Mehdi, İslam ahlak ve faziletini ve Peygamberimizin gerçek sünnetini canlandıracak ve bidatleri, yani İslam dinine sonradan eklenmiş adetleri ve batıl inançları Allah'ın izniyle ortadan kaldıracaktır. Üstad, Hicri 1300'de böyle bir İslam birliği oluşturup ve bu birlikten iman ehlinin güçlenmesine vesile olacak şekilde maddi ve manevi bir güç almış mıdır? Üstad, İslam birliği vesilesiyle dünyada yaşanan milyonlarca Müslümanın yaşadığı acı, zulüm ve baskıyı üzerlerinden kaldırma görevini yerine getirmiş midir? Üstadın zamanında İslam birliği vesilesiyle birlik olup İslam ahlakının yayılması için hizmet veren milyonlarca kişiden oluşan bir güç birliği oluşmuş muydu? Bu birlik üstadın manevi komutası altına girmiş miydi? 27. Üçüncü vazifesi, inkilabat zamaniye, zamanın değişmesi ile çok ahkam Kur'aniyenin, Kur'an hükümlerinin zedelenmesiyle, zat, bütün ehli imanın, iman edenlerin manevi yardımlarıyla ve ittihad-ı İslam'ı muavenetiyle, İslam birliğinin yardımlaşmasıyla ve bütün ulema ve evliyanın, alimlerin ve velilerin ve bilhassa Âl-i Beyt'in neslinden, Peygamberimizin soyundan her asırda kuvvetli ve kesretli çok sayıda bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla, Peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin katılımlarıyla o vazifeyi uzmayı, büyük görevi yapmaya çalışır. Emirdağ Layıkası, Mektup, sayfa 337. 28. Zatın üçüncü vazifesi, Hilafet-i İslamiye'yi, İslam halifeliğini, İttihad-ı İslam'a bina ederek, İslam birliği üzerine kurarak, İsevi ruhanileriyle, dindar Hristiyanlarla ve Hristiyan alimleriyle ittifak edip, işbirliği ve dayanışma içerisine girerek, dini İslam'a, İslam dinine hizmet etmektir. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla, milyonların fedakarane katılımıyla tatbik edilebilir, yerine getirilebilir. Sikke-i Tasdik-i Gaybi sayfa 9. Üstad, Hazreti Mehdi'nin üçüncü vazifesinin, bütün İslam alimlerinin ve velilerin özellikle de milyonlarca fedakar seyitlerin katılımı ve Müslüman devletlerinin manen birleşmesiyle kurulacak İslam birliğinin yardımı ve desteğiyle gerçekleşecek büyük bir görev olduğunu söylemiştir. Bu büyük görev sırasında Hazreti Mehdi'nin Hristiyan alimleri ve dindar Hristiyanlarla da işbirliği ve dayanışma ruhu içinde İslam'a hizmet edeceğini de söylemiştir. Bir de Hazreti Mehdi'nin bu görevi ifa etmek için büyük bir saltanat ve milyonlarca kişinin desteği ve katılım ile kuvvet bulacağını da özellikle belirtmiştir. Hazreti Mehdi bulacağı bu büyük saltanat ve kuvvet ile Kur'an ahlakını ve faziletini ve Peygamber Efendimizin sünnetini yeniden canlandıracaktır. Oysa ki üstadın döneminde Hazreti Mehdi'nin üçüncü vazifesini yerine getirmesi için mutlaka gerekli olan İslam birliği kurulmamıştır. İslam birliğinin kurulmasına yönelik hareketlenmeler içinde bulunduğumuz ve Hazreti Mehdi'nin zuhur çağı olan Hicri 1400'de açık bir şekilde hissedilmeye başlamıştır. Müslüman ülkeler arasında ciddi bir birlik ruhu, bir kaynaşma, hamiyet artışı ve yakınlık bu yüzyılda görülmeye başlamıştır. Üstadın döneminde Hazreti Mehdi'nin üçüncü vazifesini yerine getirmesi için mutlak surette gerekli olan İslam Birliği kuruldu mu? Üstada sayıları milyonları bulan fedakar seyyidler iltihak etmişler, katılmışlar mıdır? Üstad, yaşadığı Hicri 1300'de Hazreti Mehdi zamanında olacağı gibi saltanat kurma ve milyonlarca kişiden oluşan büyük bir desteğe sahip olma gibi ciddi bir manevi güç kazanmış mıdır? Üstadın Sikke-i Tasdik-i Gaybi sayfa 9'da ifade ettiği gibi Hazreti Mehdi'nin 3. vazifesini yerine getirmesi için dindar Hristiyanlarla ve Hristiyan alimlerle mutlaka yapılması gereken ittifakı kendi yaşadığı Hicri 1300'de sağlayabilmiş midir? Hazreti Mehdi'nin 3. görevindeki bu önemli hususları yerine getirmeyen bir zata bu kişi ahir zamanın beklenen Büyük Mehdi'sidir denilebilir mi? 29. Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki, ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı, akımı, kuvvet bulacak. Birisi, nifak perdesi altında inkarcı olduğu halde Müslüman gibi görünerek Risalet-i Ahmediye'yi, Peygamberimizin elçiliğini ve yolunu inkar edecek, Süfyan namında, adında müthiş bir şahıs, ehli nifakın münafık karakterli kimselerin başına geçecek, şeriat-ı İslamiye'nin, İslam dininin tahribine, yıkılmasına çalışacaktır. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsile-i nuranisine, Peygamberimizin nurani soyuna bağlanan ehli velayet, velilerin ve ehli kemalin, kamil iman sahiplerinin başına geçecek Ali Beyt'ten, Peygamberimizin soyundan Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani, nurlu bir şahıs, o Süfyan'ın şahs-ı manevisi olan cereyan-ı münafikaneyi, münafıklık akımını yok edip dağıtacaktır. Mektubat sayfa 53. Hazreti Mehdi ahir zamanda Allah'ın izniyle din ahlakına ve Peygamberimizin sünnetine karşı münafikane yani sinsice ve kendini dindarmış gibi göstererek mücadele verecek olan Süfyan'ın şahs-ı manevisi olan münafık cereyanını tamamen dağıtacaktır. Ancak üstad kendi ifadesiyle cereyanı münafikaneyi yok edip dağıtacak şekilde kesin ve net bir sonuç elde edememiştir. Üstad bu yapıyla fikri bir mücadele içine girmiş fakat din ahlakına karşı sinsi bir mücadele veren münafık cereyanı yok edip dağıtamamıştır. Üstadın Peygamberimizin soyundan geleceğini ve münafık cereyanı dağıtacağını belirttiği bu kişi kendisi olmadığına göre geleceği sahih hadislerle bildirilmiş olan ve tüm İslam aleminin heyecan ve şevkle beklediği ahir zamanın büyük mehdisi üstad değildir dememiz doğru olmaz mı? 30. Başkumandanları olan Büyük Mehdi'nin kemali adaletini, yüce adaletini ve hakkaniyetini, haktan ve doğruluktan ayrılmayışını, doğruluğunu dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber gayet lazım ve zaruri ve hayat-ı içtimaiye-i insaniyedeki düsturların, cemiyet hayatına ait kuralların muktezasıdır, gereğidir. Şualar sayfa 456. Üstad, Şualar sayfa 456'da ahir zamanda zuhur edecek olan Hazreti Mehdi'nin tüm Müslümanları Allah'ın kitabına, Kur'an ahlakına, Peygamberimizin sünnetine uymaya yönlendiren, onlar arasında adalet ve hakkaniyetle tecelli eden, Müslümanları manen yönlendiren bir lider olacağını bildirmektedir. Oysa üstadın böyle bir manevi kumandanlık görevi olmamıştır. Üstadın hayatının 30 yıllık çok büyük bir bölümü hapislerde ve sürgünde geçmiştir. Üstad Hazretlerinin Hazreti Mehdi'de olduğu gibi adaletini ve hakkaniyetini dünyaya gösterecek şekilde dünyaca bir tanınması da olmamıştır. Üstadımız ahir zamana yönelik verdiği çok değerli bilgilerle, güzel ahlakıyla, derin düşünme gücü, iman kuvveti, tefekkürleri, Allah'ın yaratış delillerini anlatmadaki müthiş samimiyeti, Allah'a olan derin sevgi ve korkusuyla bin yılın en büyük müceddididir. Ancak Üstadımızın sözünde bahsettiği ahir zamanın büyük mehdisinin üstleneceği bu manevi komutanlık göreviyle ilgili bir çalışması ve konumu olmamıştır. Bu durumda üstadın bu sözünde bahsettiği başkumandan olan büyük mehdinin kendisi olmadığını söylemek doğru olmaz mı? O zaman ahir zamanın başkumandanı olan ve adalet ve hakkaniyetini tüm dünyaya gösterecek olan ahir zamanın büyük mehdisi onun zamanında henüz zuhur etmemiştir dememiz doğru olmaz mı? Hazreti İsa ile ilgili cevabını öğrenmek istediğimiz sorular. 31. Hazreti İsa aleyhisselam, İsevilik şahs-ı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahs-ı manevisini temsil eden Deccali fikren yok eder. Mektubat sayfa 6. Hazreti İsa'nın nuzulünden sonra Deccali fikren yok ederek dinsizliğe karşı büyük bir başarı kazanacaktır. Ancak kimi Müslümanlar Hazreti İsa'nın nuzul ettiğini ve ardından da Müslümanların onu defnettiğini söylemektedirler. Oysa Hazreti İsa yeniden dünyaya indiğinde gerçekleşmesi gereken olaylar henüz meydana gelmemiştir. Örneğin üstadım bu sözünde belirttiği gibi Deccaliyet henüz fikren tam olarak mağlup edilmemiştir. Hazreti İsa Hazreti Mehdi ile birlikte ve onun arkasında namaz kılmamıştır. Hadislerde belirtilen haçı yani teslis inancını kaldırıp tek Allah inancını Hristiyanlar arasında hakim kılması domuzu öldürecek cizyeyi kaldıracaktır. Bunların hiçbiri henüz gerçekleşmemiştir. Bu nedenle de Hazreti İsa'nın nuzulünün ardından sözde vefat etmesi gibi bir durumun mümkün olmayacağı çok açıktır. Ayrıca bu üstadın İsa aleyhisselamla ile ilgili tüm açıklamalarını reddeden, onun izahlarıyla tümüyle çelişen mantık dışı bir iddiadır. Üstad ayrıca bu sözünde Hazreti İsa'dan bir şahıs olarak bahsetmiş, ona Hazret demiştir. Üstadın Hazreti İsa'nın şahs-ı manevi olduğuna dair tek bir ifadesi ya da iması olmamıştır. Bu sözünde Hazreti İsa'nın bir şahs-ı manevi olduğuna yönelik üstadın bir ifadesi olmuş mudur? İsa aleyhisselam nuzul ettiğinde meydana gelecek olaylar, haçı kırması, domuzu öldürmesi, cizyeyi kaldırması, Hazreti Mehdi'nin arkasında namaz kılması, Deccaliyetin fikren yok olması gibi olaylar üstad zamanında olmuş mudur? Bu olayların olduğuna dair herhangi bir alamet var mıdır? O zaman Hazreti İsa nuzul etti ve vefat ettiği gibi bir düşünce tamamen yanlıştır dememiz doğru olmaz mı? 32. Evet, hadis-i şerifin ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nüzulü gökyüzünden inişi kat'i, kesin olmakla beraber manayı işaretiyle işaret ettiği manayla başka hakikatleri, gerçekleri ifade ettiği gibi bu hakikata da mucizane, mucizevi bir şekilde işaret ediyor. Kastamonu Laikası sayfa 50. Üstad Kastamonu Laikası sayfa 50'de Hazreti İsa'nın nuzulünün kesin olduğunu, Hazreti İsa'nın semavi nuzulü, gökyüzünden inişi, kat'i ifadesiyle bildirmektedir. Burada Üstad Hazretleri bir şahs-ı maneviden değil, bir şahıstan bahsetmektedir. Hazreti İsa'nın gökten kesin olarak ineceğini söylerken burada göğe bedeniyle birlikte çekilen Hazreti İsa'nın şahsından bahsetmekte ve aynı şekilde yeniden Allah'ın izniyle bedeniyle gökyüzünden ineceğini söylemektedir. Bu sözünde Üstad Hazreti İsa'nın şahıs olduğunu ve bu şekilde gökten ineceğini belirterek onun bir şahs-ı manevi değil bir insan olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş midir? 33. Hatta Hazreti İsa aleyhisselam gelir, Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur diye rivayeti bu ittifaka ve hakikati Kur'aniyenin metbuiyetine ve hakimiyetine işaret eder. Şualar sayfa 493. Üstad, ahir zamanda gökten nuzul edecek ve Hazreti Mehdi'ye namazda iktida edecektir. Ardından da Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın vesilesiyle Hristiyanlık ve Müslümanlık arasında ittifak oluşacak ve Kur'an ahlakı hakim olacaktır. Üstad, namaz kılan iki kişiden bahsederek bu kişilerin, yani Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin birer kişi olduklarını açıkça bildirmiştir. Burada birlikte namaz kılacak kişilerin şahs-ı manevi değil, şahıs oldukları çok açıktır. Üstad, Hazreti İsa'nın gökten nuzul edeceğini ve Hazreti Mehdi'ye namazda iktida edeceğini söylerken, burada şahs-ı manevilerden mi yoksa namaz kılan, namazda Allah'ın isimlerini tesbih eden, Allah'ın huzurunda namaz için kıyam duran, rükuya eğilen ve alnını secdeye varan kişilerden mi bahsetmektedir? Namaz kılan, bu iki mübarek kişi ahir zamanın nurlu zatları mıdır? Üstadın döneminde böyle bir nüzul olmuş mudur? Ve Hazreti İsa ile Hazreti Mehdi birlikte namaz kılmışlar mıdır? Kur'an ahlakı üstad döneminde hakim olmuş mudur? Üstadın yaşadığı Hicri 1300'de Hristiyanlarla Müslümanlar arasında üstadın belirttiği şekilde bir ittifak olmuş mudur? 34. İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazreti İsa aleyhisselamın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek, ortaya çıkacak, yani rahmet-i ilahiyenin semasından nuzul edecek, hali hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, temizlenecek, hurufattan ve tahrifattan, hurafelerden ve tahriflerden sıyrılacak, hakaiki İslamiye, İslam gerçeğiyle birleşecek, manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyete inkılap edecektir, dönüşecektir ve Kur'an'a iktida ederek, uyarak o İsevilik şahs-ı manevisi, tabi, uyan ve İslamiyet metbu, uyulan makamında kalacak, din-i hak bu iltihak katılma neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Mektubat sayfa 53-54. Üstad, Mektubat sayfa 53-54'te ahir zamanda Hazreti İsa'nın nuzulünün ardından İsevilik dini gerçek, yani tahrif edilmemiş haliyle ortaya çıkacaktır. Din, hurafelerden ve gerçek Hristiyanlık dininde olmayan bidatlerden, uygulamalardan arınacaktır. Ardından da İslam dini ile birleşerek tüm Hristiyanlar Müslüman olacaklar, Hristiyanlık da böylece Müslümanlığa dönüşecek, yani üstadın ifade şekliyle Hristiyanlık bir nevi İslamiyete inkılap edecektir. Üstad döneminde Hristiyanlıkta böyle köklü bir değişim olmuş mudur? Ancak Hazreti İsa nuzul ettiğinde gerçekleşecek olan bu değişim hali hazırda olmadığına göre sözde Hazreti İsa gelmiş ve vefat etmiştir, bazı Müslümanlar kendisini defnetmiştir yönündeki söz gerçek dışıdır dememiz doğru olmaz mı? Eğer üstadın döneminde Hazreti İsa gelmiş olsaydı şu an Hristiyanlığın örneğin batıl, testis inancı gibi gerçek Hristiyanlıkta olmayan yanlış inançlardan temizlenmiş olması gerekmez miydi? Şu an Hristiyanlıkta testis inancı ve hak dinde olmayacak diğer batıl uygulamalar hala devam etmekte midir? Eğer devam ediyorsa o zaman Hazreti İsa henüz nuzul etmemiştir dememiz doğru olmaz mı? Üstad döneminde bu büyük gelişme yaşanmadığına göre üstad Hazreti Mehdi'dir demek üstadın kendi ifadesiyle tamamen çelişen yanlış bir açıklama olmaz mı?